Eylül.
Ayrım 25.
Son günlerin incelikli heyecanları onu iradesiz bırakmıştı. Fakat o zaman yalnızca olayların akışına kapılmaktan başka bir şey yapmıyordu. O zaman bir yıldır kendisini harap eden acı dolu düşüncelerden kurtuluyorum sanmış, henüz hayatında sevinçli anlar, acı fedakarlıklarla elde edilen bir bahtiyarlık var sanarak buna inanmıştı. Necip'i sevdikçe, sevdiğini kabul etmek zorunda kaldıkça, o zamana kadar sakin bir mutluluk içinde, daha doğrusu basit bir yetinmeyle geçmiş hayatında bu kadar şiddetli heyecanlar hissetmemiş olduğunu görmekten, görüp iradesiz kalmaktan başka bir şey yapamamış, bunu kendisine bile itiraf edemeyeceği bir duyguyla sürdürmekten zevk alarak yaşamaya dalmıştı. Fakat şimdi yapılan şey büsbütün başkaydı. Şimdiye kadar kendisinin oyuncak olurken bugün kendisi de buna bir hareket ekliyor, sanki bir enerji veriyordu. Dün yalnızca ona bugün gelip bir tür kabul ve itiraf anlamına gelecek bu hareketle onu mutlu etmekten, onu görüp mutlu olmaktan başka bir şey düşünmezken, o hali sürdürmekten aldığı zevke kendisini böyle bütünüyle bırakıverip, bu tehlike üzerinde çırpınmaktan dayanılmaz bir heyecan bulurken, şimdi daha ilk adımda hareketinin bütün çirkinliğiyle ezilmekten kendisini alamıyordu. Görüyordu ki kendisini bu mutluluğa bırakmak bile onun için olanaksızdı. Bu zavallı, sonuçsuz, masum mutluluğa bile. Şimdi bir kere hareketinin çirkinliğini görmeye başlayınca bunu nasıl bir neşeyle, özellikle namuslu kadınların hissettikleri, kendileri için o kadar yasak olan bu şeyin bir parçasını, tehlikesiz kısmını sonunda yapmak arzusuyla, isteyerek, memnun olarak yaptığını, yalnızca onu mutlu ettiği için değil, ne kadar güçsüz olursa olsun böyle bir duyguyla da yaptığını itiraf etmek, onu kendisinden nefret etmeye ve tiksinmeye, adeta yüz kızartan bir utanca sürüklüyor ve kocasını kolundan tutup çekerek hala devam eden bu pislikten uzaklaştırmak, bir zaman o kadar saygı duyduğu ve saygı duyarak mutlu olduğu bu adamları kendi eliyle soktuğu bu çirkin durumdan kurtarmak için ölüyordu. Her şeyin üstünde, duygu ve etkilerin de, tartışan ve yargıya varan yetilerin de üstünde kayıtsız kalamadığı, duymaktan ruhunu alıkoyamadığı bir ses, bu şeyleri çirkin, iğrenç bulan bir içgüdü vardı ki, ona bu durumu ağır, iğrenç gösteriyordu. Fakat ne olacaktı? O kadar zaman alıştığı bu heyecanlardan yoksun kalınca, hayatını dayanılmaz bir çöl olacak gibi görüyordu. Ah, yalnızca öyle devam etseydi, insanı boğan bu acı verici düşkünlükler olmadan, yalnız o masum heyecanla devam etseydi. Fakat bunun mümkün olmadığını ve olamayacağını görüyor, hem işte artık o zamanı geçmiş buluyordu. O artık yeniden bulunamayacak, geçmiş bir istek olmuş, olaylar onu bir yana iterek ileri sıçramıştı. Şimdi ne yapmalıydı ya Rabbim? Hiçbir zaman hayatı böyle ele geçmez, yola gelmez, hain bir şey olarak bilmemişti. O hayatını geldiği gibi yaşamıştı. Sonra onu kendisine uydurmak zorunda kalınca öğrenmeye, tanımaya başlamış, tanıdım dediği yerde yine bilinmez bularak, sonunda onun anlaşılmaz bir bilmece, bütünüyle çaresizliklerden oluşan acı verici bir bilmece olduğunu görünce dehşeti artmıştı. Şimdi artık bu hayata karşı bir kin ve gazap hissediyor, bir şey yapmamak durumuyla büyüyen bu kin onu acı, zalim yapıyordu. Ne kadar aldanmış olduğunu, hayatını güzel ve mutlu bir hayat diye görmekten çok, öyle devam edecek, öyle devam etmemesi için hiçbir neden yok diye inandığı için ne kadar budalalık etmiş olduğunu, bir gün yalnızca kalbin yorulduğu, ruhun usandığı için her şeyin değişip insanın yabancı bir çevre, yabancı bir hayat içinde yaşadığını kabule mecbur kaldığını görüyor, her şeyi şimdi anlıyordu. O hiç, bunu hiç düşünmemiş, buna ihtimal vermemişti. Ruhu daima bir halde kalacak, kalbi ölünceye kadar öyle vuracak sanmışken, işte ona da yaş, o her şeyi en gerçek rengiyle görüp anlamak yaşı geldiğini görüyordu. bir anlam veremediği, bir neden göremediği sıkıntıların, hep alıştığı hayatın artık ruhuna yetmediği için ortaya çıktığını ve sonunda şimdi ruhunun değerli besinini bulduğu zaman, o hiçbir şeyi bilmeden düzenlenmiş ve kabul edilmiş hayatın bağlarıyla bağlanarak bu yeni mutluluğu reddetmek, uzaklaştırmak zorunda olduğunu görmek kendisine acı geliyordu. Ah, yeniden hayatına başlamak mümkün olsaydı. Ne kadar dalgınsın Suat, çevrene baksana. Uyanır gibi oldu. Süreyya yakınıyordu. O kadar istek, o kadar rica, şimdi suskunluk ve sıkıntı, diyordu. Hava yine o sıcaklık ve rengin üzerine şimdi hissedilmez bir tül çekilmiş gibi sessiz bir gölgeye, sıcaklık hafif bir parlaklığa, ancak duyulabilen ılık bir esintiye dönmüş, ışık yalnızca bir yansıma halinde yayılıyor, denizin lacivert gözleri sanki bulanarak göğsünde fışkıran o keskin bahar korkusuyla Beykoz koyuna doğru sokuldukça kararıyordu. Çayırı bütün bütün ıssız buldular. Ağaçların gölgeleri yarı bulutlu, gök altındaki çayır soluk, zavallıydı. Yalnız son yağmurların ve dünkü güneşin verdiği bir tazelikle hüzünlü bir yeşillik vardı. Onlar çayırın bu rengindeki güzelliği konuşurlarken Suat çınarlardan sarı, kuru düşen yaprakların kapladığı yollarda yağmurlarla ıslanarak oluşturdukları çamura, bu çürümüş yapraklara bakarak işte diyordu. Necip çevresine bakınarak havanın rengi gitgide soluyor dedi ve bastonuyla karşıdan ağır ağır yükselen bulut yığınlarını gösterdi. Süreyya ey ne olacak dedi. Geçenki havaları düşünsene, neydi o yağmur, o rüzgar? Ama dün ve önceki gün ne kadar parlaktı, bir yaz günü gibi. Buna sonbahar demişler. Bu kadar güzellik ve sıcaklık verdikten sonra Eylül'den ne beklenir? Malum ya, Eylül hüzün ve yas ayıdır. Bu söz üzerine Suat'a hayatının bu çağı, ömrünün, kadınlığının Eylül'ü gibi geldi. Eylül, öyle bir ay ki geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekiyordu. Eylül, esef ve özlem ayıdır. İçine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için insan o güzel havaların devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. Kendi hayatı da böyle değil miydi? Son günlerin güzelliğinden sonra şimdi yine olanaksızlığa, hüzün ve sıkıntıya düşmemiş miydi? Tıpkı şimdi düştüğü gibi. Yaz da farkına bile varmadan nasıl elindeki mutluluğu kaçırıp ilk kış hücumuyla kederleniyorsa, o da demin anlayıp eski günlerin özlemini çekmemiş miydi? Hayata yeni baştan başlamak arzusu bugün tekrar yaz olsun emeli gibi bir şey değil miydi? Bir yıldır onu harap eden kaygıların, acıların ne olduğunu artık iyice anlıyor, işte benim Eylül'üm, diyordu. Eylül, henüz renk ve güzel kokular bitmemiş, fakat baharın bol renkleri hissedilmez şekilde kaybolmuştu. Bu kayboluşta geri gelmek ister gibi bir eda vardı, ama bu boş, acı, hırçın bir edaydı ve buna karşın baharın rengi soluverdi. Artık uyanmış, doğanın ruhunu görüyordu. Yaprakların nasıl sararmış, birçoğunun düşüp çamurlarda çürümüş olduğunu görüyor ve şimdi hava ne kadar güzel olsa, ne kadar geçici, bu renk ve güzel kokuların ne kadar vefasız, ne kadar ele avuca sığmaz, eldeyken değeri bilinmemiş, öylece harcanmış bir hazine olduğunu acı acı görüyordu. İşte artık ne bir çiçek kalmıştı, ne de güzel bir koku. Artık dayanma gücü de kalmamıştı, hepsi çürümüştü. Önceleri yağmur yağsa umursamazlardı. Yağmurdan sonra yeni bir hayat, yeni bir tazelik gelirdi. Şimdi ise işte yağmur, işte kış, her şeyi çürütüyordu, her şeyi. Evet, her şeyi çürüyor, her şey. İnsanlar çürümeyecekler mi? Eylül'de sanki bahara özlem çeken üzgün bir tazelik, sanki üzerine çöken kışın kendisini yok etmek isteyen sonbahara karşın devam etmek, yine bahar olmak mücadelesi vardır. Fakat bunun için muhtaç olduğu şeylerden yoksundur ve kendisinde de dayanma gücü kalmamıştır. Doğa da bunu anlamış gibi acı bir düşünceyle üstüne çöken ıssızlığın yasın altında ezilerek durur. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar dayanabilirse dayansın, kışın üstün geleceğini, artık her şeyin, her umudun bittiğini, buna dayanmak gerektiğini anlamaktan doğan bir güçsüzlükle ağlar. Ne renk, ne de güzel koku, İşte yapraklar ölüyor. Rüzgar insafsız, yağmur inatçı. Her şey çürüyor, her şey çürüyor. O zaman Eylül kendisine doğada ilk yılgınlık ayı, ölümlülüğü ilk duyma ayı, ilk yararsız ve acı mücadele arzusu gibi hayatın ne olduğunu anlayıp farkına varılmadan geçen güzel geçmişin özlemiyle ilk boynu bükülen ay gibi göründü. Ayaklarının altında çamurlanmış çürük yapraklara bakarak, evet her şey çürüyor, demek biz de çürüyeceğiz diye düşündü. Demek ki çürüyecekti, o da çürüyecekti. Böyle hiçbir mutluluk gelmeden, daha henüz beklerken, özellikle hayatının nasıl hiçbir şeyin farkına varmadan geçmiş olduğunu anladıktan sonra artık bir şey yapmanın mümkün olmadığını da görerek böyle çürümek, bitmek ona pek insafsızca, pek acı geliyordu. Halbuki işte onda yaşamak için daha şiddetli bir istek, mutluluktan yoksun olmamak, hayatını kaçırmamak için derin bir ihtiyaç, gerekirse mücadele yeteneği vardı. Fakat her şey boş değil mi? Ne olsa, ne yapılsa, kış gelmeyecek mi? Ya gelinceye kadar? Hiç mi bir şey yapılamaz? Böyle görerek, anlayarak, bile bile hayat ve mutluluktan el çekmeye dayanmaktan başka bir şey mümkün değil mi? Derin bir hüzün içinde bu düşüncelerden habersiz konuşan Süreyya ile Necip'e baktı. Süreyya Necip'e bir şeyler anlatıyordu. Eliyle ileriyi göstererek konuşurken Necip de Suat'a bakıyordu. O zaman gözler arasında bugün ilk defa ciddi, ateşli bir çarpışma oldu. Necip bu bakışta ne kadar derin, acı bir yakınma ve yardım isteği gördüyse, Suat da onun gözlerinde o kadar derin, o kadar içten bir sevgi, her mücadeleye hazır, her deneyime hazır, ölümlere kadar sürecek bir bağlılık görüyorum sandı. Ve bu ona ağır gelen, bu çaresizlik, kimsesizlik duygusu içinde büyük bir avuntu verdi. O kadar ki ona baktıkça devam edebilen bu duyguyu sürdürmek için baktı. Gözlerine egemen olamayarak onların bakmasına izin verdi. Böyle birbirlerine bir süre baktılar. Sanki gözler uzun süre birbirinden kaçan ruhların artık dayanma yetilerini kaybetmiş olduklarından zayıf ve hasta, acı bir mücadeleyle büyülenmiş güçsüzdüler. Fakat bunda güç veren bir hal vardı. Belirsiz, uzak bir kurtuluş umudu gibi bir şey. Sanki bu öksüz ve çaresiz ruhlar için birbirinin gözlerinin derinliklerinde bitmiş hayatlarının tedavisiymiş gibi bir şey. İşte bunun için gözler bir an birbirinden ayrıldıkları zaman yeniden o gökyüzüne koşup yine umut ve güç bulmak ihtiyacı süreklilik kazanmıştı. Bunu bilmeyerek, düşünmeyerek artık boyun eğmeyen bir içgüdüyle yapıyorlardı. O kadar ki bütün o sersemlik içinde akşama kadar 3-4 defa daha böyle bakıştılar. Fakat bu birçok arzulardan, arzuların birçoğunun cesaret ve dayanma çabası sonucunda eyleme dönüşmesinden sonra mümkün oluyordu. Sonunda akşam olup son vapurla Rumeli'ye geçerlerken Süreyya Necip'i götürmek isteyip de o reddettiği zaman bakışlar yeniden birbirlerini aradılar. Ve bu sefer bu buluşmayla öyle kendilerinden geçtiler ki bu sanki uzun bir söyleşi oldu. Necip bütün yoksunluklarının avuntusuyla sersemlemiş, Suat bir bilmezlik, bir dayanmazlıkla bitkin, sanki birlikte olamamalarının acısını, ne kadar birbirleri için yaşadıklarını anlatarak çıkarmak için derin derin bakıştılar. Bu bir süre yalnızca gözlerle konuşulan bir hayat oldu. Sanki kalpler bütün söylemek istediklerini, Suad'ın arzularını, emirlerini, Necip'in şükranını ve taparcasına sevgisini anlatmak için gözleri görevlendirmiş gibi, onlar bu yalnızca kendilerinin anlayacağı anlamlarla sonsuz parıltılar oluşturdular. Necip bir şey söylemeye güçsüz, mutluluğuyla boğularak yalnızca boyun eğiyor, büyülü bir düşteymiş gibi yalnızca Suad'ın çekiciliğine teslim olarak gidiyordu. Suad'ın öyle zamanlarda öyle bakışları oluyordu ki bu ona bir hayat verilmiş gibi mutluluk veriyordu. Konuşurken, gezerken, gidişte, dönüşte bu hayata güç ve hırsla sarılmak arzusunu veren bakışlarla kendisinden geçiyordu. Veda edip oradan ayrıldığı zaman öbür güne kadar gömüldüğü karanlıkta bu bakış bir kılavuz, bir avuntu ışığı ve gücü oluyordu. Bunda bir bilinmezlik bulunuyordu.
Ayrım sonu.